Ayrım 6.
Bulutların içinde tek başıma. Çöl önce bir beyazlıktı benim için. Sonra bir imgeye, kitapların, Arap tarihinin içinden çıkıp gelen renkli resimlere dönüştü. 12 Mart günlerinde ise Selim'in karalama defterine, oradan da Akarsu adlı öyküme girdi. Bir simge, çağdaş bir umutsuzluk olarak. Çöl, baskı günlerinde sevdiğim bir kadının yokluğu, ıslak gövdesinin alışamadığım uzaklığıydı biraz da. Ve hep kabuk bağlamamış, içten içe işleyen bir yarayı yaktı durdu. Dedim ya, sünnet yatağında yapayalnızdım. Ellerim ter içindeydi. Birbirine katmıştım boyaları. Ormanın yeşili Afrika'nın tüm yüzeyini kaplamış, annemin sarışınlığına yer kalmamıştı dünyada. Şimdi ise beni Atlas'ın sarı köşesine götüren uçakta canım yanmıyor, imgelemim bomboş. Boyama atlasının içinde ormana boğdurduğum çölü yıllar sonra yeniden kendi gerçeği, kendi sıfatlarıyla bulacağımı düşünüyorum. Cezayir kentinde birkaç gün kaldıktan sonra güneye, Sahra'ya gideceğim çünkü. Ve o zaman gerçek çöle varınca imgeleme dayalı koskoca bir dünya yıkılacak. Eriyip gidecek imge yığını. Anılar dağılacak. İşte bu yüzden uçaktayım, bulutların içinde tek başıma diye yukarıda okuduğunuz satırları yazmaya başlıyorum aceleyle. Ne kurtarsam kârdır diyerek ilk anıya, belleğimde bir renk karmaşası olarak biçimlenen ilk imgeye dönüyorum. Cezayir'le çölü özdeşlemem doğru değil belki. Çünkü Cezayir dağlık, yağmurlu bir ülke. Nereden mi biliyorum? Kitaplardan. Görmediği ancak kitaplardan, radyo ve gazete haberlerinden tanıdığı bir ülke için neler düşünür insan? Bilgi yaşamanın düşlem gözün yerini alabilir mi? Çok şey okudum Cezayir üstüne. Tarih, toplum bilim, hatta İslam'a değgin kitaplar. Edebiyat yapıtları da vardı aralarında. Mulut Muammeri'nin, Katip Yasin'in, Raşit Bucera'nın romanları. Şiirler Taos Amruş'un, Berber türkülerini de dinledim. Sorbon Üniversitesi'nde Cezayirli arkadaşlarım oldu. Ama Cezayir şu anda uçak koltuğunda otururken ne bir dostluk anısı ne de türkülerden, kitaplardan kalan bir imge. Ortaokul coğrafya kitabındaki o kötü resim de değil. Cezayir bir ses benim için. Beşiktaş'taki Barbaros anıtı da olabilirdi ama şimdilik yalnızca bir ses. Evde balık olduğu akşam annem mutfağın kapısını kapatır, gaz ocağını balkona taşırdı. Ben de oturgacı götürürdüm arkasından. Tavada kızaran uskumruların cızırtısını birlikte dinler, yağ ve duman içinde inen akşamı balkonda karşılardık. Okula gitmiyordum henüz. C harfi bir kağıdın beyazında bükülmeden, o her zamanki yay biçimini almadan önce balık tavasında duyduğum bir sesti benim için. Z de öyle. Z kendini durmadan çoğaltır, uskumru kokan bir yağ cızırtısı içinde uzayıp giderdi. Şimdi beni Cezayir'e götüren uçakta ne taşra evimizin küçük balkonu ne de tavada kızaran iri uskumrular var. Ama C ve Z harflerinin çağrışımıyla birlikte gelen o güzelim balık kokusunu duyar gibi oluyorum. Hostes, Cezayir'e yaklaşıyoruz, kemerlerinizi bağlayın derken dikkat ettim. Ünlü harfleri iyice yutup bizim Türkçe'de söylediğimizden daha fazla vurguladı C ile Z'yi. Sesi yumuşak, giysileri kırmızıydı. Üçgen biçiminde bir şapka vardı başında. Arapça bilmeyenler için aynı tümceyi Fransızca tekrarlarken harfler boyalı, kocaman ağzında eriyip gitti. Aynı anda ön dişindeki altın kaplamayı gördüm. Sözün simyası işte. Ağız boşluğuna açılan karanlık, derin suyun kıyısında bir yanıp bir sönen deniz feneri. Sözün gizli tarihi bir an kendini ele verdi, sonra ilk yalnızlığına kapandı yeniden. Uçak Cezayir'e inerken boyama atlasındaki beyaz alanla birlikte çöl imgelerimin tümünü birden yitirdim. Ünsüz harflerden oluşan benim güzel Cezayir'imse eti yenmiş bir uskumrunun kılçığı olarak tabakta yalnız kaldı. Kazba. Kenti ikiye bölen palmiyeli geniş caddenin kuşları. Nereye gizlenmişlerse göremiyorum. Cıvıltıları odama dek geliyor ama... Bu sıcaklığa nasıl dayanır kuşlar, nasıl dökülmez kızgın asfalta? Aşağıda ıssız cadde, duvarlar ve palmiyeler. Mavi beyaz bir kent Cezayir, sıcaksa dayanılır gibi değil. Panjurları kapatıp yatağa bırakıyorum çıplak gövdemi. Tepemde vantilatör dönüp duruyor. Sabah beni geçirmeden önce hasır koltukta bacaklarını iki yana açmış oturuyordun. Beyaz geceliğin vardı üzerinde, gözlerini duvardaki postere dikmiş dalıp gitmiştin köpüren dalgalara. Burnu gümüş kakmalı, yelkeni rüzgarla şişmiş bir gemi dalgalara aşıyordu. Yunuslar pırıl pırıldı tez giden geminin bordasında. Sabah aydınlığında yelken direğine bağlı Odysseus'u tanımış mıydın? Yoksa mahmur gözlerin geri dönmeyen bir başka gemiciyi mi arıyordu derinde? Çatlayıp yarılan kırçıl engine bir batıp bir çıkıyordu kürekler. Ve elleri direğe bağlı Odysseus'un yüzünde aşka davetin hazzı vardı. Uzun süre konuşmadan oturduk. Dışarıda Paris çatılarının üzerinde gökyüzü kapalıydı. Pencereden vuran kül rengi ışıkta dağınık yatağı, geceliğinde açan kır çiçeklerini gördüm. Sensiz çıktığım her yolculuğun sabahında yaptığın gibi, beni kapıdan öfkeyle geçirdikten sonra yatağa dönecektin yine. Gece sevişirken darmadağın ettiğimiz, sonra da hırstan parçaladığımız çarşaflara yüzü koyun uzanıp uykuya dalacaktın. Bir başka, çok derin bir uykuya. Vantilatör dönüp duruyor tepemde. Sömürge döneminden kalma bu eski otelde soğutma tesisatı olmayacağını düşünmeliydim. Ama konumunu beğendim yapının. Mavi panjurları, yüksek pencereleriyle ilk görüşte ilgimi çekti. Üstelik kasbaya da çok yakındı. Üniformalı kapıcıların beklemediği zengin Arapların kalabalık aileleriyle bir odadan ötekine koşuşmadıkları, lobisiz ve pisinsiz bir oteldi. Sakin, kendi halinde. Yatakta durmadan terliyorum. Ben gelmeden görülmemiş sıcaklar başlamış. Ne kadar süreceği de belli değilmiş. Odamı düzeltmeye gelen kadın söyledi az önce. Birkaç gün kalıp kenti dolaştıktan sonra güneye gitmek istediğimi öğrenince "Hiç durmayın burada," dedi. "Güney daha serindir. Özellikle de geceleri. Hiç olmazsa rahat uyursunuz." Sonra unuttuğu bir şey ansızın aklına gelmiş gibi telaşla çıkıp gitti odadan. 5 dakika geçmemişti ki elinde gümüş bir tepsiyle döndü. Tepside buğusu tüten bir çaydanlık ve üzeri yaldız işlemeli upuzun bardaklar vardı. "Çay getirdim," dedi gülümseyerek. "Bir yudum da olsa için, susatmaz." Bir anda bardağa dökülen yeşil çayın kokusu doldurdu odayı. Hiç duymadığım tuhaf bir kokuydu. Duraksadığımı görünce "için" diye üsteledi. "Burada pek bilinmeyen bir çaydır. Cerba Adası'ndan getirdim." Teşekkür edip uzattığı bardağı aldım. Keskin kokulu nefis bir şeydi. Bitirip tekrar istedim. Boğuk sesinden beklenmedik bir sertlikle "Ne kadar da aç gözlüymüşsünüz," diye çıkıştı. "Daha öbür odalara servis yapmadım. Hakkınıza razı olun bugünlük." Kadın odadan çıkar çıkmaz ter bastı gövdemi. Soyunup yatağa uzanmadan önce panjurları kapattım. Doğru, bu kentte fazla kalmadan güneye inmeliyim. Yıldızlı serin çöle, deve kervanlarının konakladığı vahalara. Oralarda sıcak böylesine yapışkan, bu denli boğucu değildir. Güneş çekilince hava birden soğur ve toprak çatlar ay ışığında. Gardaya'daki yazarlar toplantısından 3 gün önce gelip Cezayir kentini gezmekte aklıma nereden geldi? Bu sıcakta değil sokağa çıkmak, yatakta hareket etmenin bile olanağı yok. Yarın erkenden oteli terk ederim. Gardaya'ya varır varmaz da bir kart atarım sana. Tepenin yamacına kurulmuş evlerin, tozlu sokakların arasından gökyüzüne yükselen kerpiç minarenin kartını. Ertesi gün çarşıda dolaşırken ter kokan adamlar, beyaz peçeli kadınlar geçer yanımdan. Kalabalığın içinde seni düşünürüm. Öfkeni, bitmez tükenmez kırgınlıklarını, beni artık derinliğine çekmeyen gövdeni. Kör duvarlar, gölgesiz kaldırımlar boyunca yürürken gece ansızın iner boşluğa. Toprak damlı evlerde, iç avlularda ışıklar yanar. Evet, haricilerin tuz ve kumaş yüklü kervanlarıyla gelip yerleştikleri bu vaha kentinde mutlaka böyle olur. Raşit Bucera'nın bir romanında okudum çünkü. Laknar Hamina'nın son filminde de gördüm. Güneyde kentler ağaçsız, geceler serindi. Güneş değil aşktı insanları yakan. Çöplüklerde oynayan çocuklardan başka herkes, sinekler bile yorgundu. Ve Gardaya'nın kerpiç minaresi, yalnızca o, sertleşip dikilerek dünyaya meydan okuyordu. Ne tuhaf, Cezayir'de yüksek tavanlı bir otel odasında sıcaktan bunalırken serinlemek için çölü düşünüyorum. Yokluğuna alıştım bile. Oysa bu sabah birlikteydik. Az önce de Paris'ten sesin geldi. İncecik, yakın. Kentleri, dağları ve koyakları aşarak Akdeniz'in dibinden geçip burada, güneşte asfaltı eriyen geniş caddenin ucundaki bu otel odasında yakaladı beni. Terden sırılsıklam olmuş çarşafların içinde her yanımı sardı. Ateşli bir hastalıktan uyanmış gibi rahatlayıp gevşedim. İçimde yankıyan sesin güvencesinde duşa girsem rahatlayacağım biraz. Ama yataktan kalkacak gücüm yok. Kırık dökük her yanım. Belleğimse boşalıyor giderek. Durmadan su yitiren gövdemle birlikte anılar, imgeler de uzaklaşıyor. Islak çarşafların üzerinden kayıp gidiyorum. Saydam bir bellek kalıyor geride. Bugüne dek hiç yaşamadım sanki. Konuşan, gülen, ağlayan ben değildim. Hiçbir kadın tanımadım, doyuma varmadım seninle. Geceleri ışıklı caddelerde dolaşmadık. Kalabalık kentlerden, çelik köprülerden geçmedik. Hiç kırmadık birbirimizi, dövüşüp sevişmedik. Özleyip seven, severken de savaşan başkalarıydı. Okuduğumuz kitapları da gerçekte biz okumadık. Ne gördüğümüz düşlerdeydik, ne de birlikte olduğumuz odalarda. Yazdığımız mektupları da biz yazmadık. Biz değildik acı çeken, ölmek isteyen, anımsayan. Dünya mavi panjurlarını kapattığım bu yüksek tavanlı odanın dışında kaldı. Geçmiş günler anılarda. Sıcakta eriyip kül oldu tümü ve külleri denize savruldu. Çok şükür tümü denize savruldu. Tepemde dönen vantilatörden başka hiçbir şey yok belleğimde. Oda serinlik vermiyor. Geniş kanatlarıyla dönüp duruyor tepemde. Helikopterlerin koca karınlarından çıkıp bir anda doldurdular alanı. Çelik kanatlı pervanelerin rüzgarında savaş düzenine girdiler. Makineli tüfekleri, şarjörleri, mermileri, el bombaları ve kasaturalarıyla kuşattılar kazbayı. Korkuyorlardı. Bir ağacın çiçek açmasından, kendi yalnızlıklarından, her şeyden korkuyorlardı. En küçük bir kıpırtı olsa, bir kuş havalansa yıkılmış surlardaki bir oyuktan hemen ateş edeceklerdi. Tetikte öylesine gergindi parmakları. Kazba surları, surların gerisindeki daracık sokakları, sokaklarındaki dükkanları, yatırları, evleri, odaları, odalarındaki insanları, kedileri ve biber kurutulan taraçalarıyla büzülmüş bekliyordu. Kendi içine kapanan, kapandıkça da gücünü düşmana göstermeyen bir köstebek gibi. Buyruk denizin öbür yakasından geldi. Her evi fare deliklerine varıncaya dek arayın. Direnen olursa vurun, kırın, öldürün. Sokaklara daldılar. Böceklerin, kuşların, çocukların üzerine yürüdüler postallarıyla. Silahlarının gölgesi çeşmelerin suyuna vurdu. Ağır tokmaklı tahta kapılar, demir kafesli pencereler kapalıydı. Tekmeleyerek kırdılar kapıları. Pencerelere kurşun sıktılar. Bodrumlara, kilerlere, gerdek odalarına girdiler. Didik didik aradılar her yeri. Sandıkları, dolapları, kutuları açtılar. Namaz seccadelerinin üzerinden geçip taraçalara çıktılar. Bacaların, fırınların içlerine bile baktılar. Sakız gibi yıkanmış çarşafların arasına daldılar sonra. İç avluları, yatırlardaki tabutları, tahta boşları bir bir aradılar. Her evi, her ocağı tarumar ettiler. Çarşaflı kadınları, aksakallı hocaları duvarların önüne dizdiler. Bir kadın çocuklarını bağrına bastı. Bir başkası kadere lanet okudu. Hocalar tesbih çekip dua ediyorlardı. İçlerinden biri, "Kurtuluş günü yakındır, Allah yardımcınız olsun." diye haykırdı kendi dilinde. Sesi suyu çekilmiş kuyularda yankılandı. "Yılmayın aslanlarım," diye bağıran bir kadını yere yıktılar. Kadın yerde çırpınırken ateş açıldı askerlere. Ortalık bir anda karıştı. Güneş batana dek çatışma sürdü, kana bulandı kazba. Duvar halılarının, kilimlerin, seccadelerin renkleri soldu. Akşama doğru yüzlerce genç adamı önlerine katıp helikopterlerin beklediği alana götürdüler. Sakalları uzamış, esmer gençlerdi çoğu. Elleri arkadan kelepçeli, başları dik yürüyorlardı. Kurtuluş gününe duydukları inancın parıltıları vardı bakışlarında. Ölümlerine ağlanan savaşçılardandılar ve bastıkları toprak kendi vatanlarıydı. Çelik kanatlı pervanelerin rüzgarında helikopterlere bindirildiler. Kazba yenilmiş ama sömürgene teslim olmamıştı. Odalarda ışıklar yanıyordu hala. Hazreti Fatma'nın eli evleri kem gözlerden koruyor, Burak kanatlanmış, Kabe'nin üzerinden uçuyordu. Kan lekelerinin yayıldığı bir duvarda uzayıp gidiyordu, Kufi yazısıyla bir besmele. Evler darmadağın, avlular sessizdi ama kuyulara sarkıtılan silahlar ıslanmamıştı. Gizli belgeler Kur'an cüzlerinde, tesbih tanelerindeydiler. Kasba kurtuluşa dek direnecekti. Helikopterler geldikleri gibi gürültüyle havalanıp uzaklaştılar gökyüzünde. Denize doğru gözden yittiler. Bir helikopterinki kadar geniş ve büyük kanatlarıyla tepemde dönüp duruyor vantilatör. Biraz olsun serinlik vermiyor ama. Yatakta terliyorum. Helikopterlerin alana inişleriyle başlamıştı film. Yıllar önce İstanbul'da Sıra Selviler'deki Sinematek salonunda elleri arkadan kelepçeli Kurtuluş Savaşçılarının helikopterlerden denize atılmalarıyla sona erdi. Deniz yuttu onları. Gencecik gövdelerini balıklar yedi. Belleğimi tümüyle yitirmemişim demek. Kasba Savaşı'nı Fransız paraşütçülerinin tutuklayıp götürdükleri Ulusal Kurtuluş Cephesi militanlarını anımsıyorum. Oysa Cezayir Savaşı başladığında 3 yaşındaydım. Bittiğinde ise 11. Demek ki bağımsızlığın ilanından sonra haberim oldu savaştan. Fransa'nın o güne dek bilmediğim yüzünü de savaştan sonra tanıdım. İşkenceyi, baskı ve zulümü. General Massu'nun Hitler'inkini andıran bıyığını, OAS'nin başına döktüğü kanı, şimdi yıllar sonra kasbayı, savaşın henüz kapanmamış yaralarını, onulmaz acılarını tazelemek için gezmek istiyorum. İstiyorum ki benim de yaralarım açılsın, daracık sokaklarda dolaşırken bir kurşun saplansın yüreğime. Ya da genzimi baharat kokuları yaksın. Demircilere, çerçilere, attarlara, yorgancı dükkanlarına girip çıkayım. Bir kedi ölüsü sıcakta dağılırken tonozlu duvarlar boyunca yürüyüp kaleye tırmanayım. Orada sırtını kale duvarına vermiş eski bir evin eli kınalı kadınları karşılasın beni. İçeri girip sedirin üzerine uzandığımda yaralarımı sarsınlar. Çay getirip el pençe divan dursunlar. Hamamda kille ovulup yunmaktan yumuşamış, ağrıp saydamlaşmış gövdelerinin sevecenliğinde geçirdiğim bir gecenin sabahında, ışık duvar halısındaki develerin, çatal boynuzlu geyiklerle çöl ceylanlarının üzerinde dolaşırken, seni, birlikte yaşadığımız yıkımı, Paris çatılarının altındaki küçük odamızı, her şeyi bir anda unutayım. Ama acılar unutulmuyor, hazlar ayrılıklarda, savaş unutulmuyor. Ne kadınla erkek arasında olanı, ne de bir halkın, tüm bir ulusun direnci. Savaş da tutkular, yaralar gibi unutulmuyor. Ne zaman çıkacağım ben bu odadan? Ne zaman dolaşacağım kasbanın orta çağdan kalma taş sokaklarında? Yalın ayak, başı kabak çocukların, peçeli kadınların, celabalı esmer adamların arasından geçerek kaleye mi çıkacağım? Eskiden korsan gemilerinin sığındığı limana mı ineceğim yoksa? Yine kendimle yürüyüp, kendimle konuşarak mı geçeceğim ölgün ışıklı yatırların, mezar taşlarının önünden? Ne zaman bitecek bu yolculuklar, otel odaları, bu yalnızlık? Ne zaman duracak tepemdeki vantilatör? Ömür biter, yol bitmez. Kamyonların alnında, gemilerin trenlerin bacasında yazılıydı, okudum. Ömür biter, yol bitmez. Belki de burada. Dünyanın dışına itilmiş varlığımla bu otel odasında öleceğim. Senden, yaşadığımız kentten, savaş alanından uzakta. Kapı aralanıyor. Elinde gümüş tepsiyle odacı kadının içeri girdiğini görüyorum. Yataktan kalkmam gerek ama kıpırdayamıyorum bir türlü. Çarşafı üzerime çekecek gücüm bile yok. Çıplak gövdemi görünce bir parıltı, garip bir ışık yanıp sönüyor gözlerinde. Bütün odaları dolaştım, kimse çayımdan istemedi diyor. Hepsi size kaldı, isterseniz tabii. Yanıtımı beklemeden bardağı ağzına dek doldurup uzatıyor. Bir dikişte bitiriyorum. Az önceki kadar sıcak değil ama bal gibi tatlı. Ilık, güzel bir duygu sarıyor her yanımı. Odacı kadın bardağı tepsiye koyduktan sonra başucuma oturuyor. Hamamda yunmaktan yumuşayıp ağarmış elleriyle yüzümü okşamaya başlıyor. Terli alnımda, ıslak saçlarımda gezdiriyor parmaklarını. Nasıl oldu da farkına varmadım güzelliğinin? Yeşil gözleri, geniş alnı ilk bakışta nasıl da dikkatimi çekmedi? Kendimi az öncekinden de derin bir unutuşa bırakıyorum. kocaman kırmızı ağzını ağzıma dayadığı vakit tepemdeki vantilatör duruyor. Güzel bir serinlik yalıyor gövdemi. Bacaklarını iki yana açıp üzerime kapanırken, "Kim içerse cerbanın bal gibi çayından," diye fısıldıyor kulağıma. "Kim içerse cerbanın bal gibi yeşil çayından, kendinden geçer ve bir daha dönmek istemez gemiye." 1977 Taksim 1984. Ölü Canlar Alanı. Marakeş, Fas'ın güneyinde, dorukları karlı Atlas dağlarının eteklerine doğru yayılan, yayıldıkça da genişleyip büyüyen bir vaha kenti sevgilim. Afrika'dan Akdeniz'e tuz ve altın taşıyan kervanların, ağır yorgun develerle yanık yüzlü mavi adamların, yani Batı Sahra'da yaşayan göçebelerin konakladıkları bir düzlüğe kurulmuş. Kentin kırmızı duvarlı evleriyle palmiyeleri arasından gökyüzüne yükselen Kutubiya Minaresi, İslam'ın 12. yüzyıldan bu yana Marakeş'te yerleştiğini kanıtlıyor. Güneyden gelen Berber kökenli Almohadlerin yaptırdığı eski ve güzel bir cami Kutubiya. Çevresinde kitapçı dükkanları varmış. Şimdi ise dükkanların boş arsasında çocuklar top oynuyor. Marakeş'te günlerimi eski kentin girişinde bir zamanlar mahkumların idam edildiği Cemaa el-Fina, yani ölü canlar alanında geçirdim. Bu alan şimdiye dek hiçbir ülkede, hiçbir kentte görmediğim, benzerine serüven romanlarında bile rastlamadığım bir kargaşanın, akıl almaz bir şenliğin trajik mekanını oluşturuyor. Trajik diyorum çünkü ölü canlar alanını dolduran insan yüzleri yoksullukla büyünün, en acı gerçekle gerçek üstünün karışımından yapılmış korku filmlerini andırıyor. Körler Cumhuriyeti ile Dilenciler Krallığı'nın denetiminde bir alan düşün. Yılan yutanlarla diş çekenler, yanık sesli hafızlarla şifalı ot satanlar, peçeli kadınlarla genç kızlar, sakalar, berduşlar, sakatlar, çocuklar, özellikle de zeytin kurusu esmer çocuklar. Bir renk denizinde, devinip duran kalabalığın giderek boz renkli çöl akşamına karıştığı bir tuhaf karabasanda bağırıp çağırmadalar. Sesli harfleri yutarken H'leri alabildiğine çatlatarak konuşuyorlar. Kötü bakışlı çirkin bir adam çöl farelerini yarıştırıyor. Bir başkası kaval çalıp yılan oynatıyor. Kapkara bir celaba var üzerinde ve sakalları ağarmış. İmam kılığında biri Miraç gecesini anlatıyor tekbir getiren kalabalığa. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e, oradan da en yüksek makamlara nasıl yükseldiğini dinliyorum. Yüzü güneşten yanmış kör aşık kemanıyla Leyla ve Mecnun'un acıklı sonunu terennüm ediyor. Ve çorbacılar, sakatatçılar, köfteciler, yağcılar, yoğurtçular. Sonra hançerden bileziğe, naneden düğmeye, akla hayale gelebilecek her şeyin satıldığı çarşı ve ölü ışıkta kızarmış balıklarla kelleler. Paris'te uçağa binerken -5 dereceydi hava, Marakeş'te 30 derece. Güneşi içen toprak rengi kör duvar halıları, halılarda çöl arslanları. Surlardan içeriye eski kente girdiğimde çocuklar kediler ve çöp tenekeleriyle oynuyorlardı. Medina'nın bağırsak gibi kıvrılan daracık sokaklarında erkekler yorgun, kadınların elleri kınalıydı. Tuhaf bir keder vardı bakışlarında ve yürüdükleri sokaklar eski bir kentin gün görmüş sokaklarıydı.